Ayrım 36. Sabırsız Yürek, Stefan Zweig. Sayfa 300. Birden kendimi çok kötü hissettim. Bu kaba kahkahalar bir yengeç gibi kalbimi kıskaçları arasına almış, göğsümü sıkıştırıyordu. Başka biri inlerken, böylesine büyük bir tasanın pençesinde kıvranırken nasıl böyle kahkahalarla gülünebilirdi? Biri yok olurken böylesine pis esprilerle şakalaşıp eğlenilebilir miydi? Vondracek konuşmasını bitirir bitirmez asıl şamata başlayacak, topluca şarkılar söylenecek, en açık fıkralar anlatılıp kahkahalar birbirini izleyecek, hep birden meyhaneci kadının şarkısının yeni uydurulmuş bölümleri söylenecek, gülünecek, gülünecekti. Bunu biliyordum. Birden bu neşeyle parlayan yüzleri daha fazla görmek istemedim. Ona ufak bir not ya da hiç değilse bir işaret göndermemi istememiş miydi? Dışarı çıkıp telefon etmem daha doğru mu olacaktı acaba? Birini böyle bekletmeye kimsenin hakkı olamazdı. Ona bir şey söylemeli, bir şeyler. Bravo, harika. Hep bir ağızdan bağırıyor, alkışlıyorlardı. Sandalyeler gıcırdıyor, kendini eğlence sarhoşluğuna kaptırmış 40 ya da 50 kadar neşeli, hafiften sarhoş genç erkeğin ayakları altındaki parkeler çatırdıyordu. Binbaşı hafiften kasılarak elindeki kağıdı katlamaya başladı. Bu arada kendinden memnun, kibirli bir tavırla gelen tebrikleri kabul ediyordu. Bu kargaşa anından faydalanıp veda etmeye bile gerek duymadan dışarı koştum. Oradan ayrıldığımın farkına varmayacaklarını umuyordum. Fark etseler de umurumda değildi. Bu gülüşlere, bu kaba saba eğlenceye, bu vurdum duymazlığa daha fazla katlanamayacağımı biliyordum. Daha fazla dayanamazdım, buna katlanamazdım. Vestiyerde bekleyen emir eri şaşkınlık içinde sordu. Teğmenim, bu kadar erken mi gidiyorlar? İçimden canın cehenneme diye geçirerek tek bir sözcük bile etmeden yanından geçip dışarı çıktım. Hemen caddeyi geçip köşeyi dönmeli ve doğruca kışlaya gitmeliydim. Odamın bulunduğu kata çıkan merdivenleri hızla çıkacaktım. O anda tek düşüncem vardı. Yalnız kalmak istiyordum. Kışladaki koridorlar karanlık ve ıssızdı. Bir yerlerden ileri geri gidip gelen nöbetçi askerin ayak sesleri geliyordu. Kurallar gereği ışıkların söndürülmüş olduğu asker yatakhanesinden tatlı ve yumuşak bir melodi işitiliyor, açık kalmış bir musluğun tıslaması duyuluyordu ve yere düşen bir çizmenin gürültüsü geldi. İster istemez kulak kesildim. Bunlar yöresel dramatik türküler söyleyen köylü askerlerin sesleriydi. Ne zaman uyumadan önce kendilerine yabancı demir düğmeli giysilerini çıkarsalar, yeniden köylerindeki saman yataklarda yatan köylüler olarak doğal kimliklerini bulur ve memleketlerini, tarlalarını, belki de sevdikleri kızı anımsar, bütün bunlara ne kadar uzak olduklarını unutmak, hasretlerini gidermek için bu duygulu melodileri söylerlerdi. O zamana kadar sözlerini anlayamadığım bu mırıldanmalara, bu hüzünlü şarkılara hiç dikkat etmemiştim. Ancak o akşam bu yabancı hüzün ilgimi çekti. Ah, onlardan birinin yanına oturup hiç anlamayacaklarını bile bile dertleşebilseydim. Kim bilir, belki de sevecenlikle bakan şaşkın gözleriyle beni, o at nalı şeklindeki masanın başında oturup eğlenenlerden çok daha iyi anlardı. Keşke içinde bulunduğum çıkmazda elimden tutabilecek biri olsaydı. Antrede horlayarak uyuyan emir erim kusmayı da derin uykusundan uyandırmamak için parmaklarımın ucuna basarak odama girdim. Karanlıkta şapkamı bir kenara fırlatıp kılıcımı çıkardım ve beni çoktandır sıkan boyun bağımı gevşettim. Lambayı yakıp masanın başına geçtim. Artık genç, deneyimsiz bir insan olarak yaşamımda ilk kez aşık bir kadından aldığım sarsıcı mektubu huzur içinde okumak istiyordum. Bir an sonra korkuyla irkildim. Masanın üstünde, Tanrım bu nasıl olabilirdi? Tam lambanın altında ceketimin cebine koyduğumu düşündüğüm mektup duruyordu. Evet, bu oydu. Aynı mavi uzun zarf ve çok iyi tanıdığım aynı yazı. Bir an için başım dönmeye başladı. Sarhoş mu olmuştum? Açık gözlerle düş mü görüyordum? Aklımı mı kaçırmıştım? Daha biraz önce ceketimi çıkarırken mektubun hışırtısını duymuştum. Onu masanın üzerine koyduktan bir dakika sonra ne yaptığımı unutacak kadar mı afallamıştım? Elimi cebime soktum. Hayır, zaten başka bir şey olması düşünülemezdi. Mektup buradaydı. Ancak şimdi ne olduğunu anlıyordum. Birden uyandım. Masanın üzerindeki yeni bir mektuptu. Daha sonra gelen ikinci bir mektup. Gecikmiş bir başka mektup. Kusma eve döndüğümde bulmam için onu özellikle masanın üzerindeki termosun yanına koymuştu. Yeni bir mektup. 2 saat içinde ikinci bir mektup. Birden öfke ve kızgınlıktan kafamın alev alev yandığını, soluğumun kesildiğini hissettim. Bu böyle sürüp gidecekti. Her gün, her saat yeni bir mektup gelecek, gece gündüz durdurak bilmeden mektuplar birbirini izleyecekti. Ona yazarsam yanıt verecek, yazmazsam yanıt isteyecekti. Her gün, her gün benden bir şey isteyecekti. Bana aracılar gönderecek, telefonla ulaşmaya çalışacak, her adımımı, her yaptığımı izletecek, ne zaman nereye gittiğimi, kiminle görüştüğümü, ne yaptığımı bilmek isteyecekti. Mahvolmuştum, bunun farkındaydım. Beni rahat bırakmayacaklardı. Cin cin, o sakat, o ihtiyar cin. Bundan böyle asla özgür olamayacaktım. Bu hırslı, bu umutsuz insanlar beni hiç rahat bırakmayacaklardı. Ta ki aramızdan biri, onlar ya da ben bu anlamsız, uğursuz tutku yüzünden mahvoluncaya kadar. Okuma onu dedim kendi kendime. Hiçbir şekilde bugün okumamalısın. Seni etkilemesine izin verme. Bu ısrarlara, yalvarmalara dayanacak kadar güçlü değilsin. Yıkılacaksın. En iyisi mektubu hemen yok etmek ya da hiç açmadan geri göndermek. Vahşi bir yabancının aşkının bilincine yerleşmesine, seni tutsak etmesine, vicdanını zorlamasına izin vermemelisin. Tüm kekesvalvaların canı cehenneme. Kısa süre öncesine kadar onlardan hiçbirini tanımıyordum ve gelecekte de tanımak istemiyordum. Ancak birden başka bir düşünceyle ürperdim. Belki de yanıt vermediğim için dediğini yapmıştı. Belki de kendine zarar vermişti. Umudunu kaybetmiş, zavallı bir insan yanıtsız bırakılamazdı. Acaba hemen kusmayı uyandırıp rahatlatıcı bir yanıt, onu anladığımı belirten bir sözcük iletmeli miydim? Önemli olan herhangi bir suçu yüklenmemekti. Suçlu olmaktan kaçınmaktı. Heyecanla zarfı yırttım. Neyse bu kez mektup kısaydı. Yalnızca bir sayfa, başlıksız 10 satır. Lütfen hemen ilk mektubumu yok edin. Delicesine davrandım. Çıldırmış olmalıyım. Yazdıklarımın hiçbiri doğru değil. Yarın bizi ziyarete gelmenizi de istemiyorum. Lütfen gelmeyin. Sizin önünüzde kendimi bu kadar küçük düşürdüğüm için kendi kendimi cezalandırmalıyım. Yarın asla gelmemelisiniz. İstemiyor ve bunu yapmanızı yasaklıyorum. Yanıt da vermeyin. Asla yanıt vermeyin. Muhakkak ilk mektubu yok edin ve onda yazılı her sözcüğü unutun ve artık bunları düşünmeyin. Düşünmeyin, sanki gerilen sinirler kolayca gevşetilebilir, arzu ve istekler kontrol altına alınabilirmiş gibi çocukça bir emir. Düşünmemek, dar bir odada dizginlerinden boşanmış, ürkek atların acı veren nallarıyla başınızın üzerinde tepinmeleri gibi şakaklarınızda zonklarken düşünmemek. Anılar en acı, en canlı görüntüleriyle gözlerinizin önünde birbirini izlerken, sinirleriniz boşalmak üzere olan bir yay kadar gerilmişken ve tüm duygularınız savunma ve karşı savunmaya yönelmişken düşünmemek. Elinizde tuttuğunuz en iğneleyici sözlerle dolu mektuplar avucunuzu kor gibi yakarken ve siz bir bu mektubu bir diğerini alıp tekrar tekrar okuyup karşılaştırırken, gerek birinci gerekse ikinci mektubun her bir sözcüğü sıcak bir damga misali beyninize kazınırken düşünmemek. Düşünmemek, tüm benliğinizle tek bir düşünceye takılmış, ondan başka bir şey düşünemez hale gelmişken, nasıl kaçabilirim, nasıl korunabilirim, bu ihtiraslı zorlamadan, istemediğim bu coşkudan nasıl kurtulabilirim? Düşünmemek, zaten sizin de istediğiniz budur. Işıkları söndürürsünüz çünkü ışığın her şey gibi düşünceleri de uyandırıp gerçeğe taşıdığını sanırsınız. Karanlığa sığınıp karanlığın kollarında saklanmak istersiniz. Daha rahat soluk almak için üzerinizdeki giysileri çıkarır, artık hissetmemek, biraz dinlenmek için kendinizi yatağınıza atarsınız. Ama düşünceler, onlar dinlenmek bilmezler. Artık bitap düşmüş duygularınızın etrafında yarasalar kadar karmaşık ve gizemli şekilde kanat çırpar ve fareler kadar açgözlükle kurşun kadar ağır yorgunluğunuzu kemirir, oyarlar. Ne kadar sakin yatarsanız anılar o kadar huzursuzluk verici, karanlıkta gözlerinizin önünde uçuşan hayaller o kadar canlı, heyecanlandırıcı olurlar. Böylece yatamaz kalkar ve gözlerinizin önünden gitmek bilmeyen bu hayaletlerden kurtulmak için ışığı yakarsınız. Ama ışık yanar yanmaz gözünüze ilk çarpan yine mavi zarf ve sandalyenin kenarına atılmış çay lekeli ceketiniz olur. Her şeyi size unutmak istediklerinizi anımsatmakta, sizi uyarmaktadır. Düşünmemek, sizin de istediğiniz budur ama bilinciniz buna izin vermez. Böylece odada bir aşağı bir yukarı dolaşır, dolabı sonra birbiri ardından çekmeceleri açıp karıştırmaya başlarsınız. Ta ki içinde uyku ilaçları olan küçük cam şişeyi bulana dek. Sonra yine kendinizi yatağa atarsınız. Ama kaçış olanaksızdır. Uykuda da karanlık düşüncelerin dinlenmek bilmez fareleri uykunun karanlık kabuğunu kemirir ve siz sabah uyandığınızda kendinizi vampirler tarafından kanı emilmiş biri gibi bitkin ve halsiz hissedersiniz. Kalk borusunun huzuru, görev huzuru, bu rahat ve gönüllü tutsaklığın huzuru. Atının üzerinde durup diğerleriyle birlikte dört nala koşmanın sürekli olarak dikkat kesilmenin vereceği huzur. Emirlere uymak ve emir vermek, 3 hatta 4 saatlik eğitim, belki de kendi kendinden kaçıp kurtulmak için bir fırsat. Önceleri her şey çok iyi gitti. Önümüzde şans eseri, gerçekten zorlu bir gün vardı. Eğitim dönemi sonunda yapılan her alayın atının yelesinden kılıcının kınına kadar muntazam bir şekilde tek sıra halinde komutanların önünden geçtiği büyük resmi geçidin manevranın tatbikatı yapılacaktı. Bu tür tatbikatlarda yapılacak çok iş olur. 10 hatta 20 kez yeni baştan başlamak ve her Macar erini göz önünde bulundurmak. Bu eğitim çalışmasında özellikle biz subayların dikkat kesilmesi gerekli. Böylece ben de kendimi tamamen işime verip başka her şeyi unutabilirim. Tanrı'ya şükür. Ancak atları biraz soluklandırmak için 10 dakikalık bir ara verince bakışlarım istemeden uzaklara gitti. Gri ufuk çizgisine kadar uzanan ekin dolu tarlalar, orakçılar ve çayırların gerisinde belli belirsiz dar tuhaf yapılı bir kulenin gri silüeti görülüyordu. Birden korkuyla irkildim. Bu onun üzerinde teras olan kulesiydi. İşte yine aynı düşünce benliğimi ele geçiriyor, gözlerimi oraya dikmekten ve yine onu düşünmekten kendimi alamıyorum. Saat 8. Hiç kuşkusuz çoktan uyanmış, beni düşünüyordu. Belki de yatağının başında duran babasına benden söz ediyor. Ya da belki Ilona'ya, sadık uşak Joseph'e umutla beklediği haberi taşıyan bir mektup ya da not gelip gelmediğini soruyor. Aslında belki de ona yazmam gerekirdi. Belki de asansörle kulenin terasına çıkmış, aynen benim oraya baktığım gibi o da korkuluklara dayanmış, gözlerini buraya bana dikmişti. Orada birinin beni özlediğini, beni istediğini anımsamamla birlikte göğsümün yine sıkıştığını, acıma duygusunun o uğursuz pençesinin boğazıma sarılıp sıktığını hissetmeye başlıyorum. Bu arada eğitimin yeniden başlaması, her yönden talimatlar yağması, çeşitli grupların önceden belirlenmiş şekilde dizilmeleri ve bir kısmının dört nala geçmesi beni pek ilgilendirmiyor. Hatta sağa dön ya da sola dön gibi emirler verdiğimde bile kendimi orada hissedemiyorum. Bilinçaltım tamamen tek bir şeye, düşünmek istemediğim, hiç ama düşünmek istemediğim bir şeye takılıp kalmıştı. Allah kahretsin, bu ne rezillik. Basın geriye, geri çekilin. Ayrılsanıza sersemler sürüsü. Bu avazı çıktığınca bağıran, öfkeden kıpkırmızı kesilmiş yüzüyle eğitim sahasının öte ucundan bize doğru at koşturan Albay Buben çıktı. Üstelik Albay haksız da değildi. Yanlış verilen bir emir yüzünden yan yana ilerlemesi gereken iki tabur, bunlardan biri benimki olmak üzere, dört nala birbirlerinin üzerine koşmuş ve birbirlerine girip tehlikeli bir şekilde dağılmıştı. Kargaşadan dolayı atlardan bazıları ürküp şağa kalkmış, bir süvari eri düşmüş, atların nalları altında kalıp yaralanmış, az subay ve erlerin bağırışları eğitim alanında inlemeye başlamıştı. Her yönden gerçek bir savaş alanını andırır şekilde at kişnemeleri, kılıç sesleri, inlemeler, çığlıklar, bağırışmalar duyuluyordu. Hemen olay yerine koşan subayların öncelikli olarak kargaşayı çözme çabaları ve tiz bir boru sesinin ardından tekrar düzen sağlandı ve taburlar yeniden önceki gibi sıralı düzenlerine geçirilebildi. O anda ortalığa dayanılmaz bir sessizlik hakim oldu. Herkes hesap sorma zamanının geldiğinin bilincindeydi. Birbirine girmenin heyecanıyla hala ağızları köpüren atlar, belki de binicilerinin sinirli ruh hallerinde hissederek titriyor, ürperiyorlardı. Tek bir çizgi gibi görünen miğferlerin titremesi, rüzgarda sallanan çelik telgraf tellerini anımsatıyordu. Albay bu gergin sessizliğin içinde ilerliyordu. Eğrinin üzerindeki oturuş şekli, üzengilerin gergin duruşu, kırbacıyla sürekli olarak çizmelerine vurması yaklaşan fırtınanın habercileriydi. Dizginlerini hafifçe çekti. At durdu. Ardından tiz bir haykırma birdenbire tüm eğitim alanında yankılandı. Bu aniden düşen giyotin gibi bir şeydi. Teğmen Hofmiller. O anda bütün bu olanlara bir anlam verebildim. Hiç kuşkusuz yanlış emir veren bendim. Dalgındım, düşüncelerim bambaşka bir yerdeydi. Beni perişan eden o korkunç konuyu düşünüyordum yine. Her şeyin tek suçlusu bendim. Bunlardan yalnızca ben sorumluydum. Baldırlarımın hafif bir darbesiyle atım endişeyle bakan arkadaşlarımın önünden tırısta yürüyerek taburun yaklaşık 30 metre kadar ilerisinde bekleyen albaya doğru ilerledi. Onun tam karşısında kuralların gerektirdiği uzaklıkta durdum. Etrafta çıt çıkmıyor, en ufak bir hışırtı ya da soluk sesi bile duyulmuyordu. Bu ancak bir kurşuna dizme sahnesinde ateş emrinden hemen önce rastlanabilecek türde öldürücü bir sessizlikti. Herkes, hatta en toy Macar emireri bile beni bekleyenlerin farkındaydı. Ondan sonra olanları anımsamak bile istemiyorum. Gerçi albay bana ettiği hakaretlerin askerler tarafından duyulmaması için özellikle sert ama kısık bir sesle konuşmaya çalışıyordu. Ama arada sırada kendini tutamayarak ettiği "Eşeklik bu" ya da "Domuzlar bile senden daha iyi kumanda eder" gibi küfürler derin sessizlikte tabanca sesi gibi patlıyordu. Ayrıca öfkeden istakoz gibi kızarmış suratı ve her hakaretten sonra kırbacını sinir içinde çizmesinin kenarında şaklatması da en arka sıralardaki askerlere bile ufak bir okul çocuğu gibi azarlandığımı anlatmaya yetiyordu. Hiddetten köpüren komutan beni yerin dibine sokarken sırtımda 100 kadar meraklı, belki de aşağılayıcı bakışın beni süzdüğünü çok iyi biliyordum. Aylardır hiç ama hiç kimse martıların neşe içinde bilinçsizce uçuştuğu bu bulutsuz, pırıl pırıl Haziran gününde benim azarlandığım şekilde azarlanmamış, rezil olmamıştı. Dizginleri tutan ellerim sabırsızlık ve öfkeyle titriyordu. O anda atımı mahmuzlayıp oradan 4 nala uzaklaşmak isterdim. Ama kurallar gereği bu benç için sözlerini bitirmesini ve artık gitmemi, benim gibi zavallı bir küstah yüzünden tatbikatın yarıda kalmasına izin vermeyeceğini belirtmesine değin orada kıpırdamadan kas katı olmuş halde beklemek zorundaydım. Ertesi gün benimle yeniden konuşacaktı. Ama o gün için artık suratımı görmek bile istemiyordu. Bunun ardından kırbacıyla çizmesinin kenarına son bir kez vurup sert ve haşin bir sesle haykırdı. "Çekilin buradan." Yine de atımla yerime geri dönmeden önce elimi miğferime götürerek selam vermek zorundaydım. Oradan ayrıldığım sırada bakışlarım arkadaşlarımdan hiçbirinkiyle karşılaşmadı. Hepsi çekingenlikle başlarını gözleri görünmeyecek kadar eğmişlerdi. Benden utanıyorlardı ya da en azından bana öyle geliyordu. Neyse, o anda verilen bir emir bu sıkıntı dolu dakikaları kısalttı. Bir boru sesinin ardından tatbikat yeniden başladı. Merasim duruşundan çıkılıp yeniden gruplar oluşturuldu. Ferenc bu kargaşadan yararlanarak, "Niçin en aptallar genellikle en iyi niyetli kişiler oluyordu acaba?" atını yanıma yaklaştırdı ve fısıldadı. "Boş ver, aldırma. Bu hepimizin başına gelebilirdi." Ama zavallı dostum bunun için yanlış zaman seçmişti. Sert bir ifadeyle "Sen kendi işine bak" diye haykırdım ve hemen arkamı dönüp uzaklaştım. O an yaşamımda ilk kez insanın acıma duygusuyla karşısındakini istemeden de olsa ne denli incitip yaralayabileceğini tüm benliğimde hissettim. İlk kez ve belki de çok geç. 36. ayrımın sonu. Sayfa 309.